Ayrım 4. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 41. Güllü Muhsin Usta'yı uzaktan tanırdı. Aynı mahallede, aynı avluda oturuyorlardı. Bekardı. Ama kimsenin karısında kızında gözü yoktu. Dolu kitapları vardı. Boş zamanlarında kitap ya da gazete okurdu. Birinde annesinin dişi fena ağrımıştı da komşular Muhsin Usta'ya gidin o keser demişlerdi. Annesiyle çekinerek gitmişlerdi. Adam gene kitap okuyordu. Onları görünce ayağa kalkmış, yer göstermiş, hal hatır sormuştu. Annesinin dişi fena ağrıyordu. Ne yapmış ne etmişlerse ağrıyı dindirememişlerdi. Usta dinlemiş, uzun uzun dinlemiş, sonra teneke bir kutudan beyaz bir hap vermişti. Çeyrek saat içinde diş ağrısı geçivermişti. Güllü sordu.
Evet.
O senin ustan mı? Yok canım dedi Kemal. O da benim gibi yağcı. Yalnız benden eski olduğu için aldığı saat ücreti daha çok. Bir de okumuş. Okumuşluğu siyaset üstüne. Bilmediği yok. Karşısına kim çıksa baş edemiyor. Ama bizim fabrika Allah'lık. Okumuşsun okumamışsın bir. Okumamışlar daha da çok tutuluyor. Neden dersen okumuşlardan idareciler çekinir. Okumamışlardansa aftos pios. Okumuşları kül yutturamazlar. Okumamışları çekerler idareye. Dandun etti mi pataküte döverler kesesine kalır. Güllü daldı. Bir Hacı Ali Efendi vardı, iplikhane katibi. İri yarı pehlivan gibi bir şey. Kafası kızdı mı değil erkekleri, kadınları kızları bile döverdi. Ne düşündün? Bizim Hacı Ali Efendi aklıma geldi. Kadınları bile dövermiş ha? Onu düşünüyordum. Birinde Giritli Hatice'yi dövdüydü ki gök çürük içinde kaldıydı kızın her yanı. Pis, kıza böyle böyle demiş, kız yanaşmamış. Vay sen misin yanaşmayan? Bir bahane kızı odasına çekip. Kemal. Ha, sen de ustabaşı olabilirsin değil mi? Muhsin Usta'nın yaşına gelince olabilirim ama yaparlar mı bakalım? Niye yapmasınlar? Başını hınçla salladı. Gaddar olmak lazım. Ben olamam, olmak istemem. Olursan senden ayrılırım zaten. Olamam ki. Diyelim ki oldun. Gaddar da olmadın. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Yalnız fabrika sahibiyle müdür gelmezler. Biz mi onlara gideriz? Usul böyle. Yalandan gider sonra evimize döneriz. Bize gelecekleri bekleriz değil mi? Tabii. Kapıcılar, kontroller, ustalar hep gelirler. Gelirler. Avratları? Avratları da. Güllü heyecanlandı. Akpak yüzü pembeleşti. Bana hanımefendi derler. Hanımefendi eşinize söyleyin de lütfen. Hemen peki demem. Deme. Sen işten gelirsin sana söylerim. Ben kızarım ilkin. Gülünün aklı gitti. Bana mı? Kemal güldü. Sana ama yalancıktan. Gene adama kedi gibi sokuldu. Avucuyla kolunu okşamaya başladı. Bana kızma. Bana hiç kızma, e mi? Yalancıktan canım, bizim baş ustanın yaptığı gibi. Yoksa sana kızabilir miyim hiç? Kızma, babamdan ağamdan çok çektim. Kendi evimde hanımefendi olmak istiyorum. Gözleri daldı. Radyomuz olmalı, karyolamız, aynalı dolabımız. Hırslanıverdi. Herkes bana imrenmeli, kıskanmalılar beni. Arkamdan atıp tutmalılar ama yüzüme karşı... Gözüne ağabeyinin yakın arkadaşlarından biri çarpmıştı. Kemal'in kolunu bıraktı, çekildi azıcık. Kör Tahir. Kör Tahir ağabeyi Hamza ile çırçırlarda çalışırdı. Güllü onu da ağabeyi gibi hiç sevmezdi. Hatta birinde yolunu kesmiş, kız demişti. Tokayla gıcırlı sakız gönderdim, niye boş verdin? Güllü gene kaşlarını öyle bir çatmıştı ki Kör Tahir ürkmüş, sonra kendini toplayarak... Peki demişti, belli bunu. Sormuştu Güllü. Ne olacak? Belli. Biriyle konuşurken görürüm elbet bir gün seni. Aşt, kör it. Çekip gitmişti. Makinist Kemal bütün bunları bilmiyordu ama Kör Tahir'i tanıyor, suya batmaz itin biri olduğunu yakından bildiği için de hiç sevmiyordu. Birinde işten çıkmışlardı. Kör Tahir önden gidiyordu. Birbirini kesen sokaklardan geçerken Tahir birden küçücük bir çocuğun elinden elmasını kapıp kaçmıştı da bisikletini ardından sürüp yakalamış, elmayı elinden zorla çekip almıştı. Kemal'den başkası olsa vermez. Gerekirse bir elma için karşısındaki adamı çekip vurabilirdi. Güllüyü Şahin gibi yedeğine almış, Kör Tahir'e sert sert bakıyordu. Kör Tahir'in gözünden kaçmadı bu. Güllü, pis dedi, maymun suratına bakmadan. Beni gördüyse yandım. Niye? Hamza'yı yetiştirir hemen. Kara kuru kırbaç gibi ama sağlam Tahir'i gözleriyle uzun uzun izledi. Şer, bela, lanetin biriydi. Duruşundan, bakışından kavgacılık akıyordu. Ön sıralarda orada durmuş, sinemanın içini gözden geçiriyordu. Sonra geçip sıralardan birine oturdu. Güllü iyice huylanmıştı. Gördün beni acaba? Kemal sinirlendi. Belli ki gördü, ne olacak? Hiç Kemal, kızma, Hamza'yı yetiştirir de. Yetiştirsin. Ağzını bozar, bozsun. Bozsun olur mu? Ben de bozarım. O bana, ben ona. Derken vurur. Benim ellerim armut toplamıyor ya, ben de ona. Sonra babam girer araya. Baban çok şımartıyor onu galiba. Çok, öyle kızıyorum ki. Kime? Babama da abime de. En çok da babama. O oğlanın öyle şirnek oluşu hep babamın yüzünden. Pis, şimdi de müdürün avradını yakalamış. Kemal güldü. Güllü pirelendi. Niye güldün? Niye güleceğim? Onu yakalamak marifet mi? Kadın parlakçı. Parlak birini görmesin. Gördü mü tamam. Kancayı öyle bir atar ki istesen de kurtulamazsın. Senin Hamza gibi nice niceleri onun defterinde kayıtlı. Sen onu bunu bırak ya. Babanın dört avrada olduğu doğru mu? Güllü utanarak doğru dedi. Dört anamdan 15-20 çocuk. Hepimiz çalışırız. Babam elimizden çeker alır. Bir Hamza'dan almaz. O kendi gençliğine benziyormuş sözde. Şimdi ben de kazancımı vermiyorum ona. Niye? Niye verecekmişim? Onun eline geçen para kimin eline geçer? En biri elçilikten alır her yıl dünyanın parasını. Muzaffer Bey var, büyük çiftçi. Dağ taş, toprak onun. Binlerce dönüm ekiyormuş her yıl. Çocukken giderdik pamuk toplamaya, hatırlıyorum. Dağ taş pamuğa keserdi. Ondan avuç dolusu para alır her yıl. Ama hepsi kendine kalmaz. Irgatları avans dağıtır. Babam gene de saf adamdır. Kızmam ona pek. Asıl Reşit var. Berber Reşit. Babamın akıl hocası o. Cin mi cin? Bir de suratsız ki. Birden ışıklar sönünce kesti. Film başlamıştı. Gene de mırıldandı. Bugün cumartesi. Giritli'nin orada çekiyorlardır gene kafaları. 5. Rakı masasında beşleşmişlerdi. Beşinci adam, elci Cemşir'le Irgatbaşı Memo'nun her yıl pamuk tarlalarına çapa ırgatı denkleştirdikleri büyük çiftçi Muzaffer Bey'in yeğeni Zaloğlu'ydu. Asıl adı Ramazan olan 48 kiloluk bu sıska gence Zaloğlu adının takılması, herkesi yadırgatan pala bıyığı, belindeki poşu denilen Trablus kuşağı, külot pantolonu, çizmeleri, hiçbir işine yaramadığı halde belinden eksik etmediği toplu tabancasından ötürüydü. Dayısı Muzaffer Bey'den başka kimsesi yoktu. Adana'nın Sinekli Parkı'nda tek başına esrarlı sigara içtiği geceler çocukluğunu hatırlar, ağladığı bile olurdu. Dedesinin arı kovanını hatırlatan zengin konağında geçmişti çocukluğu. O günleri şimdi bir düşmüşçesine hatırlıyordu. Besili koçların kesildiği, kupalandonların hatırlı konuklar taşıdığı, sağlıklı uşaklarla hizmetçi kızların merdivenler inip merdivenler çıkarak hizmet gördüğü, kileri, zahire çuvallarıyla ağız ağıza dolu günler geçirmişti. Şimdilerde ise uçsuz bucaksız tarlalarından gelen kazancını, Nice Monte Carlo kumarhanelerinde, Paris kafe şantanlarında, avuç avuç yiyen dayısının çiftliğinde zavallı bir katip parçasıydı. Kahyalardan izinsiz bir güvercin bile kesemezdi. Çünkü sülalesinin tüm menkul ve gayrimenkulünü bir surette mülk edinen keyif düşkünü dayı, yeğenini zerrece sevmez, şurada burada cartcurt edişi kulağına çalındı mı küplere biner, o öfkeyle de oğlanı ele geçirdi mi tekmeleri altında ezer ezerdi. Böyle olduğu halde Zaloğlu için tek dayanak, övünmelerine tek vesile gene de dayısıydı. Kafayı çekti mi pireyi deve yaparak başlardı. Hele meclis kıvamında dinleyicileri de dalga geçtiklerini belli etmiyorlarsa, Zaloğlu'nun konuşmasında ne hedef kalırdı ne de nişangah. Meclis istediğince tam da kıvamındaydı. Cemşir'le Memo yarı örtük gözleriyle sadece dinliyorlardı. Hamza ise oldu bitti bayılır biterdi Zaloğlu'nun konuşmalarına. Berber Reşit'e gelince o köst dinlemedeydi. Zaloğlu'nun sustuğu değil de konuşmasına nokta koyduğu bir sıra Hamza sonra kardeş diye sabırsızlandı. Zaloğlu yumruğunun tersiyle kaba bıyığını sıvazladıktan sonra konuşmasının ardına getirdi. Sonra dayımdır öfkelenir. Lan paşa der, al vaziyetini karşımda. Paşa dediğinde hani öyle ayın uyun, yani rastgele biri benzer. Paşalardan değil ha, Sultan Hamid Paşası ki göğsü möğsü tekmil nişan dolu. Paşadır bu sözleri yemez. Hık mık. Dayımdır iskemliyi kaptığı gibi paşanın kafasında patlatınca paşadır soluksuz yıkılır anide. Kadehine sarıldı, boştu. Rakı şişesine el attı, o da boş. Kan çanağına dönmüş gözleriyle kebapçı dükkanını taradı. Onlardan başka kimseler kalmamıştı hemen hemen. İçkili yerlerin saat 11'den sonra kapandığını bildiği halde gene de seslendi. Bak hele hey hıssım! Koca göbekli dükkan sahibi hesap isteyeceklerini sanarak altın dişlerini göstererek koştu. Emret Ramazan Bey. Boş şişeyi uzattı. Dolusunu getir şunun. Şişko Giritli'nin aklı gitti. Ellerini ovalaya ovalaya kırıla döküle özür diledi. Vakit çok geçmişti. Bekçi üçtür geliyordu. Bu kez de gelirse yoksa ne kıymeti vardı, onlar için can fedaydı. Başının üstünde yerleri vardı ama biliyorlardı ortalığın sıkılığını. Fitil gibi sarhoş Zaloğlu diletti. Şunun dolusunu getir Giritli. Ramazan Bey vallahi bildiğiniz gibi değil. Resmen tebliğ ettiler. Saat 11'den sonra açık görülecek içkili yerler derhal kapatılıp mühürlenecek. Sana şunun dolusunu getir diyorum. Ramazan Bey ekmeğimle oynayacaksınız. Şunun dolusunu lan, fazla laf istemiyorum. Kebapçı ne yapacağını, ne türlü davranacağını şaşırmıştı. Verse bir bela, vermese iki. Cemşir, zom olmuşçasına yarı örtük gözleriyle besili bir sığırı hatırlatıyordu. Zaloğlu'yu önlemek şöyle dursun, çekişmenin bile dışında gibiydi. Berber Reşit'se yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. En iyisi karışmamaktan yanaydı ki Hamza'nın tepesi attı. Koskoca bir Muzaffer Bey'in ağzında yağ balakan yeğenine karşı bu ne terbiyesizliktir. Masaya bir tekme, su bardakları, tabaklar, şişeler dükkanın betonunda şangırtıyla parçalanırken Zaloğlu tabancasına tam el atmıştı ki kapıda iri yarı bekçi belirdi. Zaloğlu bekçiye şöyle bir baktı, tabancayı çekmekten vazgeçti. Vazgeçti ya, çekse ne lazım gelirdi yani. Muzaffer Bey'in yeğeniydi bugüne bugün. Paşaların kafasında iskemle parçalamış bir dayının yeğeni 5 kuruşluk bir bekçiden mi çekinecekti? Dayısı duyarsa ne derdi sonra, yazıklar olsun demez miydi? Ben ki paşaların tepesinde iskemle parçalamış bir insan olayım da benim yeğenim bir bekçiye söz geçiremesin. Dayısını hatırlatan bir çalımla, bekçi buraya gel dedi. Ufacık adamın çalımı bekçinin tuhafına gitmişti, gülüverdi. Bekçinin niye güldüğünü anlayan Zaloğlu kızdı. Gelsene lan buraya. Bekçi yemedi. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Sen kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim? Kim mi oluyordu? Kim oluyordu ha? Dedesi, dedesinin arı kovanı gibi işleyen konağı, kurban bayramlarında sıra sıra boğazlanan besili koçlar, konuk taşıyan kupalandolar, dayısı, dayısının koç bıyığı, paşanın kafasında iskemle parçalayışı. Bütün bunlardan sonra hala kim oluyordu ha? Berber Reşit'e git şu hırta kim olduğumu anlat dedi. Gözleri burun köküne akmışa benzeyen kırış kırış Reşit herhangi bir olay çıkıp gece yarısı polis karakollarına düşmekten çekindiği için koştu. Kurban olurum sana bekçi efendi diye onu kıyıya çekti. Uyuma işimizi bitirdik gidiyoruz. Zatınız geldiniz yoksa size karşı zatınız sözüyle taba gelen bekçi kim o diye sordu. Berber Reşit bir çırpıda dayısını falan anlatıverdi. Bekçi duymuştu Muzaffer Bey'i ama onun kim olduğunu biliyor muydu o yumruk kadar adam? O soylu kişi ise bekçi ondan geri mi kalırdı? Buraya Malatya'dan sürgün edilmişti bugüne bugün. Niye? Ağalara beylere kavuk sallamadığından. Ve de sallamazdı. Ağa aldılar, bey oldularsa Allah olmadılardı ya. Düşmez kalkmaz bir Allah. Biz de hanedan yerdeniz. Benim babam dedem de beydi. Hem de beylerbeyi. Berber Reşit bekçinin sırtını okşadı. Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy bilmem mi? Nedir bildiğin? Hanedan yerden oldun. Beni tanır mısın? Tanımaya lüzum var mı kurban? Tanımıyorsan nasıl bilirsin hanedan yerde olduğumu? Bir insanın sıfatı belli eder. Bıyığın, bakışın, pehlivan yapın. Bekçinin bıyıklarının ucu titriyordu öfkeden ama yatışı verdi birden. İnsanın sıfatından belli olurdu soyu sopu, doğruydu. Beysin, Beyoğlu beysin hem de. Madem Beyoğlu beysin, bey beye saygı gösterir, bey beyin hatırını sayar. Beyzade beyzadenin dilinden anlar. Hoş gör, kafayı bulmuş, yumruk kadar adam mesela. Şu pehlivan yapınla ona uyacak değilsin ya. Hem ne? Bir tokat atsan yarısı boşa gider mesela. Bekçi yumuşamıştı. Senin gül hatırın için bu seferlik. Yaşa. Yoksa o iti şerefsizin posta eder götürürdüm. Bilmiyor muyum, sen bir kanun temsilcisisin mesela. Anlat ona. Cahçurt herkese sökmez. Anlatırım. Senin hatırın için gidiyorum. Bir daha gelince dükkanı kapanmış bulmalıyım. Emrin cambaş üstüne. Bekçi çıktı. O kadardı işte. Yeni gelmişti buraya ama yakında öğretecekti herkese ne adam olduğunu. Düdüğünü çıkarıp kuvvetle öttürttü. Reşit masaya döndü. Zaloğlu hala alıp veriyordu elleri arkasında, sordu. Ne oldu? Berber Reşit. Hiç canım dedi, ne olacak, sepetledim gitti. Kim olduğumu anlattın mı? Bak hele bak. Şafak attı mı enayide? Hem de nasıl? Zaloğlu gene de içini çekti. Ne fayda? Bırakmadınız ki. Bir bıraksaydınız onun İsa'sını, Musa'sını, yedi göbek sonra gelecek zürriyetini İskender'in askeriyle... Hamza coşarak bir nara attı. Of Allah Allah! Kebapçı ile Berber Reşit'in akılları gitti. En çok da Reşit'in. Bekçi yakınlarda olabilir, duyup gelebilirdi. Gelince de işler Arap saçına döner, politikasının ipliği pazara çıkardı ki sonu karakolda biterdi. Tam bu sırada Hamza ortaya bir fikir attı. Bakın hele, kiloluk bir rakı alıp bize gidek mi? Zaloğlu'nun gözleri parladı. Reşit Cemşir'e baktı. Cemşir hep o besili sığır ağırlığı içinde dünyadan habersiz dikilip duruyordu. Hamza, kardeş be dedi kebapçıya. Bize sendeki kiloluk rakılardan bir dene meze müze de yapsat, sar bir kağıda, oldu mu? İç cebinden 3-10 liralık çıkarıp tezgahın üstüne attı. Bu paradan hesabımızı da al, artık ziyade kalırsa yarın anlıyorsun ya. Kebapçı kurtuluşun verdiği sevinçle istenenleri yapmak üzere giderken Hamza Zaloğlu'na sokuldu, koluna girdi. Zaloğlu, lakin dedi. Hamza ardını bekledi, gelmeyince sordu. Ne lakini kardeş? Bir şey yok. Üsteledi. Esah ne var? Vallahi bir şey yok. Hamza kuşkulanmıştı. Var dedi. Anam avradın olsun, bir şey var. Söyle ne var? Benden gizli mi? Sen kardeşini fos mu belliyorsun? Senin uğruna ölmeyenin anasının donu başına be. Zaloğlu derin bir iç geçirdikten sonra Berber Reşit'e şöyle bir baktı. Ah Reşit emmi, ah, bırakmadın ki onun bekçi gibi Allah'ın kitabını şaşıraydım. Reşit koştu, öbür koluna girdi. Seni değil bekçiyi düşündüm Ramazan Efendi. Cahil fukara, durup dururken kafası gözü kırılacak. Hem canım siz kim, o kim? Koskoca Muzaffer Bey'in yeğeni mesela. El alem ne der? İki paralık bir bekçiye uymuş demez mi? Size yakışır mı? En biri dayın. Duysa ki yeğeni 5 kuruşluk bir bekçinin kafasını gözünü... Ha? Yazıklar olsun benim yeğenime demez mi? Ben paşaların kafalarını parçaladıydım, yeğenim bekçilerin. Yakışık alır mı? Hamza doğru dedi. Uyduğun şöyle beri benzer bir adam olmalı. Hem beri benzer olmalı, hem de kullar gibi yalvardı şerefsizim. Aman dedi, ben ettim, siz etmeyin. Zaloğlu'nun gözleri güldü. Demek dayımı duyunca, aynı beyim oldu tekmil. Her kuşun eti yenmez diyeydin. Demem mi? Dayımın paşayı bir sandalyede yıktığını? Bak hele bak, demem mi? Ne dedi? Ben kirişi kırayım öyleyse dedi, kırdı. Rakı ile mezeler sarılmış hazırdı, dükkandan çıktılar. Yıldızlarla dolu pırıl pırıl bir gece vardı. Güçlü ay sakin gecenin içindeki damları, çatıları yaş yaş parlatıyordu. Üçü önden yürüyorlar. Cemşir'le Memo arkadan gidiyorlardı. İşçi mahallelerine sapan çamurlu dar sokağa girdiler. Elektriksiz sokak köhne tahta perdelerle çevrili harap evler kalabalığının arasında uzuyordu. Karanlık pencereleriyle evler çoktan uykuya varmışlardı. Bir ara cilaya gelen Hamza müthiş bir nara attı. "Of, Allah Allah!" Mahalle sanki kulak verdi naraya. Silkindi sonra. Öksürükler duyuldu. Uzaklarda da bir bekçi düdüğü. Naraya uyanan Güllü kulak verdi. Tamam, abiydi. Gene zil zurna geliyordu. Hiç yoktan mesele çıkarır, cartcurt ederdi o kafayla. Allah kahretsin de, kahretsin de böyle yaşamayı. Uykunun en tatlı bir sırasında uyanmaya ne zoru vardı? Çalış, çalış, çalış, itler dursun, sen durma. Tam uykuya bayıldığın sıra... Sesler yaklaşıyordu, kulak verdi. 4-5 kişinin yaklaşan ayak sesleri, paldır küldür konuşmaları. Geliyorlardı. Sağlama onlara geliyorlardı. Eyvah, bu saatten sonra bir de sarhoş avutmaya kalkarlarsa halleri dumandı. Yanı başında uyumakta olan annesini dürttü. Kadın bütün hafta her gün 12 saat çırçırlarda çalışmak, paydosta eve gelip çamaşır yıkamak, tahta silmekten yorgun, ölü gibi yatıyordu. Nara yakınlarda tekrarlanınca Gülü'nün telaşı arttı. Annesini daha kuvvetle sarstı. Anne! Anne kız! Anne! Kadın hı dedi. Yorganı atıp sıçradı. Genç yaşında kırışmaya başlamış, yorgun ama güzel akpak bir kadın yüzü uykulu gözlerle kızına halsizce baktı. Ne var? Güllü, seninki geliyor dedi. Yatıyorum ben, geberiyorum uykusuzluktan zaten. Sorarsa uyuyor, uyandırma de. Devrilip yorganı tepesine çekti. Kadın oğlunun pencere önünde patlayan son narası üzerine uyku sersemliğinin içinden sıyrılıp fırladı. Zaten kapı önüne gelmişlerdi. İdare lambasıyla koşuncaya kadar kapı tekmelenmeye başlamıştı bile. Geldim oğlum, geldim. Kapıyı açtı. İdare lambasının hafif ışığı 5 kişinin sarhoş yüzlerini aydınlattı. Gene Hamza, bu kapı niye geç açılıyor lan ana dedi. Bir şeyler söyleme, kapının geç açılma nedenini belirtmek istediyse de dinleyen olmadı. Hamza, buyur dedi Ramazan efendi, buyur. Zaloğlu serili yatakları görmüştü, geriledi. Rahatsız ettik ya, ayıp ettik. Kolundan çekti. Tekmil hikayeymişsin, rahatsızlık ne kelime? Alt tarafı karıkancık takımı. Adamdan mı sayıyorsun karıkancık takımını? Evin gibi buyur, çekinme Allah'ını seversen. Cemşire söz kalmıyordu oğlundan. 5 erkek çamurlu ayakkabıları, rakı mezeleri, leş gibi anason kokan soluklarıyla odaya paldır küldür doldular. Hamza bacısının yatmakta olduğunu görünce anasına sertçe döndü. Meryem oğlundan çok korkardı. İşi anladı. Kızının yatağına gitti, çömeldi. Sesini namahreme duyurmamaya çalışarak bir şeyler fısıldamaya, kızı sarsmaya başladı. Gülünün öfkesi zaten üstündeydi. Gece yarısı uykunun en tatlı zamanında yatağından kalkmaya ne zoru vardı? Ağası babasıysalar Allah değillerdi ya, ekmeğini de onlar vermiyorlardı üstelik. Gel gelelim ananın aklı gidiyordu. Kızım, Güllüm, kurban olayım kalk. Kalkmayacaktı, kalkmayacaktı, kalkmayacaktı işte. Allah'ını seversen kalk Güllü, kalk yavrum. Hamza fırladı. Güllü'nün yorganını tuttuğu gibi çekip aldı, kıyıya fırlattı. Bir an kızın kaymış etekleri altında bembeyaz bacakları göründü. Zaloğlu'nun allığı şaştı. Şimdiye kadar böylesine güzel bacak görmediğini sanarak yüreği hızlı hızlı atmaya başladı. Güllü yataktan fırlamış ağasının üstüne atılmıştı. Ver yorganımı ver be! Kız bana bak! Bakıyorum ne var? Misafirlerin önünde kazık gibi yatılır mı? Ayıp! Ayıpsa bana! Ver yorganımı! Güllü bana bak! Bakıyorum işte! Belli bunu amma! Sorarım sana bilmiş ol! Sorarsın heye sorarmış! Ver yorganımı! Araya berber Reşit girdi. Yorganı alıp kıza verirken Hamza'ya sen misafirlere bak dedi. Ama Hamza fena bozulmuştu. Ehlan Güllü, belli bunu. Misafirlere dua et senin allığını kitabını. Reşit ağzını eliyle kapatmasaydı söğüp sayacaktı. Sonra Güllü'nün yanına çömeldi. Meryem de çömelmişti. İkisi iki yandan kızı yatıştırdılar. Güllü aslında yatışmamıştı. Ne zorunaydı ne zoruna? Misafirse misafir. Onun misafiri değillerdi ya. Evleri meyhane miydi? Zaloğlu büyülenmişçesine gözlerini kızdan ayıramıyor, kucaklamak, öpmek, sıkı sıkı sarmak geçiyordu içinden. Ne kızdı ya! Yatağının kıyısına ilişmiş, berber Reşit'te anasını dinliyor, aldırış etmiyordu. Kaşları iyice çatıktı. Tam istediği gibi bir avrat. Avrat dediğin sırasında böylesine yiğit olmalı. Eli silah bile tutmalıydı. Bu böyleydi işte. Bunun eli silah da tutardı, bıçak da. Boyun eğmiyordu, feleğe minneti yoktu. Takmıyordu ağmağa. Birden kendine geldi. Millet kadehlerini kaldırmış tokuşturmak için bekliyordu. O da aldı, tokuşturduktan sonra kadehini Gülü'nün şerefine dipledi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 55.